Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Menheş derslerimizde kitap ve sünnet naslarına teslim olma gereği babındayız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayet. Nur suresi 51. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Oysa aralarına hüküm vermesi için Allah'a ve peygamberine davet olunan müminlerin sözü ise işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha erenler bunlardır. Bu ayetlerin ilkinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne başvurmanın, ona muhakeme olmanın imanın olmazsa olmaz bir şartı olduğu zikrediliyor. İkinci ayette böyle bir hüküm için davet olunduğunda müminin sözü ancak işittik ve itaat ettik demesi olduğu bildiriliyor. Ve kurtuluşa ermenin sadece buna bağlı olduğu zikrediliyor. Yani Allah'a ve Resulüne davet edildiği zaman da, onun hükmüne davet edildiği zaman da mümin olan, iman etmiş olan bir kimse başka bir yol, başka bir tercih hakkı öne süremez. Ve Allah Resulü de onun hükmü de ortaya çıkıp sahih olarak sabit olduktan sonra bu hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duyanlar, dolayısıyla bunun gereğini yerine getirmeyenlerden de iman özelliği nefyediliyor. Yani böyle bir kimsenin iman etmiş olmayacağı bildiriliyor. Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o Hacerül Esved'e gelip onu öpmüş ve şöyle demiştir. Biliyorum ki sen sadece bir taşsın. Ne zarar verirsin ne de bir fayda. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmüş olmasaydım seni öpmezdim. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu kıssada kişi mesela burada aklıyla hükmettiğinde yani bunun ne faydası var ne zararı var. Yani nedir bu? Yani taş, sadece bir taş. Akıl böyle diyor. Ömer radıyallahu anh bu sözüyle aslında aklının hükmünü terk ettiğini ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan gördüğü için tamamen onun hükmüne teslim olduğunu ifade etmek istiyor. Ez-Zühri şöyle demiştir. Risalet yani peygamber göndermek Allah'a aittir. Resul göndermek Allah'ın işidir. Resule düşen tebliğ etmektir. Bu risaleti tebliğ etmektir. Bizim üzerimize düşen de teslim olmaktır. İtiraz etmeksizin. İmam Malik rahimehullah da şöyle demiştir. Sünnete itiraz etmeyin. Ona teslim olun. İbn-i Battah dedi ki Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği şey dinleyip itaat etmemiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine kıyaslarla örnek vermememiz, onun sözlerinin dışına çıkış yolu aramamamız, onun kitap ile veya başka şeylerle ona itiraz etmememizdir. Lakin rivayet sahihse ona iman ederek tasdikleyerek ve teslim olarak kabul etmemiz gerekir. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Bilinmektedir ki kendisiyle emrolunduğumuz doğru, naslara uymamız, maslahat veya mefsedet olarak gördüğümüz şeylerle onu reddetmememizdir. Yani maslahat ve mefsedet kaideleri konusunda belki en çok konuşanlardan birisi, en çok yani eserinde bölümler ayıranlardan birisi İbn-i Teymiye Rahimullah'ın kendisidir. Fakat diyor ki demek ki Allah Resulü'nün bir şey olduğu zaman buna maslahat veya mefsedet gibi şeylerle itiraz etmememizdir diyor. Yani doğru olan budur diyor. İbn-i Kayyım şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebin başı şudur, şunlardır. Tam anlamıyla ona teslim olmak, emrine boyun eğmek, akli denilen batıl hayallerle itiraz etmeksizin verdiği haberi kabul ve tasdik ederek karşılamak, bu haberler hakkında şüphe ve kuşkuya düşmemek, kişilerin görüşlerini ve zihinlerin süprüntülerini onun önüne geçirmemek, nasıl ki Onu gönderen Allah Subhanehu ve Teala ibadette, huşuda, zillette, tevbe ve tevekkülde birleniyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de hükmü kabul etmede, teslimiyette, boyun eğmede ve itaatte birlemektir. İşte bu iki tevhiddir. Kulun Allah'ın azabından kurtulması ancak bu ikisiyle mümkündür. Yani Allah'ın birlenmesi ve Resul'ün birlenmesi. Birisi Resul'ü gönderenin tevhididir, birlenmesidir. Diğeri de Resul'e uyma tevhididir. Resul'ü gönderen Allah Azze ve Celle. Diğeri ise ittiba tevhididir. Ona tabi olma tevhididir. Böylece İbn-i Kayyım'ın Medarcus Salikin'in ikinci cildinde geçen bu ifadesi de şahitlik etmektedir ki, ittiba tevhidi dediğimiz şeyi ve bu tanımı biz çıkarmadık. Bilakis eskiden beri ilim ehlinin de dile getirdiği bir şey. Ondan önce İshak bin Rahüye bunu dile getirmiştir. Yine İbn Hazm ondan daha sonra olmakla beraber İbn Hazm dile getirmiştir. Bu bölümden çıkan sonuçlar özetle şöyle. Allah ve Resulünün emrine teslim olmanın farz oluşu, teslim olup boyun eğmedikçe imanın sahih olmadığı, sözlerin ve amellerin ölçüleceği şeyin sünnet olduğu, sünnete arz edilmesi gerektiği yani, akli itiraz, siyaset, zevk, keşif veya görüş sebebiyle sünneti terk eden kimsenin sapık olduğu. Yani kim sünneti akli itiraz sebebiyle terk ediyorsa sapıktır. Siyaseti sebebiyle terk ediyorsa sapıktır. Keşif veya rey görüş sebebiyle terk ediyorsa bu da sapıktır. Kur'an sünnet olmaksızın anlaşılamaz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Nahl Suresi 44. ayetinde sana da insanlara kendilerine indirilerini açıklayasın diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler. Burada insanlara indirilen, umuma indirilen Kur'an-ı Kerim'i anlamaları için, açıklamaları için, açıklaması için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zikrin indirildiği bildirilmektedir. Nur Suresi 63. ayetinde onun emrine muhalefet edenler, yani peygamberin emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Emre muhalefet iki şekilde meydana gelir. Ya o emri dikkate almamak şeklinde bir muhalefettir bu. Veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği sınırlardan fazlasıyla, yani ifrat ve tefrit boyutunda ortada olmayan, orta çizgiyi, vasatı gözetmeyen her ikisi de muhalefettir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uymaman her türlüsü de muhalefettir. Mesela ibadet etmemek Allah Resulü'nün emrine muhalefettir. İbadet etmek ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu sınırların üzerinde ibadet etmek de o nemine muhalefettir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diye buyurduğu hadisinde kendisinden fazla ibadet edenleri kınamıştır. Yani gece boyu uyumadan namaz kılmak isteyeni, her gün oruç tutmak isteyeni veya kadınlarla evlenmek istemeyeni, bu şekilde Allah'a yakınlaşmak isteyenleri de sapıklıkla, kendisinden olmamakla nitelemiştir. Yani bu fiillerin böyle olduğunu bildirmiştir. Demek ki muhalefet iki türlü. Bu da mesela kişi ibadet etmediğinde, emri yerine getirmediğinde bundan dolayı azaba uğrayacağını bilir. Fakat emredileni emredilen sınırların üzerinde yapana gelince bu da bir fitneye uğrayacağını bilmelidir. Yani hayır gibi gözükür. Yani hayırda bir artış gibi. Fakat bu bir bidat. Bu fitnedir işte. Yani hak suretinde görünen bir batıldır. Bakara 129. ayetinde onlara kitap ve hikmeti öğreten diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle nitelenmiştir. Yani kitabı öğrettiği gibi hikmeti de öğreten. Yani yuallimuhumul kitabe vel hikme. Kitabı öğrettiği gibi hikmeti de öğreten. Yani öğretilen bir şey var burada kitaptan ayrı. Buradaki hikmetin sünnet olduğu, mesela Hasan el-Basri, Katade ve Yahya bin Ebi Kesir, hikmet sünnettir demişlerdir. Bu ayette geçen hikmet sünnettir. El-Mikdam bin Madikerb el-Kindi radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin, bana kitap ile beraber onun misli, yani onunla eş değerde olan sünnet verilmiştir. Yani vahiy olması bakımından misli, eş değerde olmaz. Dikkat edin, Bana Kur'an ile beraber onun misli verilmiştir. Uyanık olun. Yakında bir adam karnı tok olarak koltuğuna kurulup diyecek ki, Kur'an'a sarılın. Sadece onda bulduğunuz helali helal kabul edin ve sadece onda bulduğunuzu haramı haram kabul edin. Evet. Bunu da Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, İbn-i Mace rivayet etmiştir. Elbani Es-Sahiha'da sahih demiştir. Bu rivayet aslında mütevatir bir hadistir. Yani sünnet müdafası çalışmamızda tariklerini çıkararak zikrettim. Yani 7-8 tane sahabeden sabit olan bir rivayet bu lafız. Hubeyb bin Ebi Fudale el-Mekki'de şu mescit yapılıp da cami haline getirildiği zaman İmran bin Husayn oturuyordu. Onun yanında şefaatten bahsettiler. Topluluktan birisi, ey Ebu Nüceyd, muhakkak ki sizler bize Kur'an'da aslını bulamadığımız hadisler anlatıyorsunuz dedi. Bunun üzerine İmran bin Husayn öfkelendi ve o adama, Kur'an'ı okudun mu dedi. Adam evet deyince şöyle dedi. Orada akşam namazının 3 rekat, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4 ve ikindi namazının 4 rekat olarak zikredildiğini gördün mü? Adam hayır dedi. İmran, o halde bunu nereden öğreniyorsunuz? Sizler bizlerden, biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmedik mi? Her 40 dirhemde bir dirhemini, şu kadar koyunda şu kadarını, şu kadar devede şu kadarını zekat olarak vermeyi orada gördünüz mü? Kur'an'da buluyor musunuz dedi. Adam hayır dedi. İmran radıyallahu anh, peki bunu nereden aldınız? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, siz de bizden almadınız mı? Kur'an'da Beytül Atiki, Kabe'yi tavaf edin, Hac 29. emrini gördüğünüzde, 7 tavaf yapın, makamın arkasında 2 rekat namaz kılın emrini de gördünüz mü? Bunu Kur'an'da buluyor musunuz? Bunları kimden öğrendiniz? Bizden almadınız mı? Bizler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmedik mi? Yine Kur'an'da, İslam'da celep ve cenep ile şigar nikahı yoktur hükmünü buluyor musunuz dedi. Adam hayır deyince İmran radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. İslam'da celep, cenep ve şigar nikahı yoktur. Celep, zekat tahsildarlarının bir yerde konaklayıp zekatlarını oraya getirmelerini istemesidir. Cenep ise zekat tahsildarlarının uzak bir yerde konaklayıp zekatın yanına getirilmesini emretmesidir. Şigar nikahı ise kız kardeşlerini birbirine vererek mehirsiz evlenmektir. Mesela karşılıklı takas nikahı, sen beni kız kardeşinle evlendir, ben de seni kız kardeşimle evlendireyim diyerek arada mehri burada devre dışı bırakmaktır. Normalde helaldir yani benim onun kız kardeşiyle, onun benim kız kardeşimle evlenmesi. Fakat böyle bir nikahı, şigar nikahı arada mehri iptal etmek için yapılır. Yani mehri, onun mehri benim kız kardeşimle onun evlenmesine razı olmamdır. Bu yasaklanır, İslam'da bu yoktur diyor. Şimdi bu hadiste gördüğümüz gibi İmran bin Husayn radıyallahu anh sahabeden ve bu sahabeye sahabeden olmayan bir topluluktan birisi, sahabe olmayan birisi nasıl itiraz ediyor? Siz bize diyor Kur'an'da aslını bulamadığınız şeyler söylüyorsunuz. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki Kur'an'a arz metodu asla sahabenin metodu değil. Sahabeden sonra çıkmış bir şüpheydi. Ve sahabe bunu böyle giderdi. Fakat bu şüphe bir köşeye konuldu. Şeytan bunu bir köşeye koydu. Aradan asırlar geçti. Tekrar birilerinin dilleri vasıtasıyla, oryantalist müsteşrikler vasıtasıyla tekrar gündeme getirdi. Onlardan beslenerek dinlerini öğrenen insanlar bugün Allah ve Resulüne karşı kafa tutmak için aynı şüpheleri dile getirmeye başladılar. Sanki Kur'an'ın taraftarıymış da, Kur'an'a halel gelmesinden korkuyorlarmış da, o yüzden hadislere karşı çıkıyorlarmış gibi bir pozda bunu sunmaya başladılar. Yani dertleri Kur'an aslında. Kur'an zayi olmasın. Böyle samimi bir iddia içerisindeler. Peki bu görüşleri kimden aldınız? Oryantalist müsteşriklerden. Onların derdi Kur'an mıydı? Yani bu sözleri son asırlarda ilk gündeme getiren bu İngilizlerin, bu Fransızların, bu misyonerlerin derdi Kur'an'a halel gelmesi miydi acaba? Veya bir benzerleri Şialar. Şiaların içerisinde kendi işlerinde bir şey çıktı. Yani bir tartışma. Mesela onların alimleri, Şiaların alimleri, kitapları var. Onların Şia kültürü oluşmuş, hadis namına eserleri oluşmuş ve bir sürü uydurmalar var. Ne fıtrat kabul ediyor, ne Kur'an'a uyuyor, ve son dönemin ıslahatçı saydıkları, kendilerince ıslahatçı saydıkları bazı kimseler bakıyorlar ki Şiaların elindeki kaynaklar kendilerini tatmin etmiyor. Hadis olarak, hadis usulü olarak kendilerini de tatmin etmiyor. Fıtratları da rahatsız. Karşı tarafta mesela Ehl-i Sünnet'in hadise gösterdikleri titizlik var. Buhari'nin mesela Sünni olan ravileri bile, yani herhangi bir mezhep gözetmeden, hatta bu muhaddisler içerisinde kendi babasını, kendi oğlunu çizenler var. Ebu Davud'un oğlunu çizmesi gibi, Ali İbn-i Medin'in babasını çizmesi gibi, hadis rivayetine ehil görmemesi gibi. Bu kadar samimi bir ciddiyetle ele almışlar. Ciddi eserler ortaya çıkmış, rical kitaplar ortaya çıkmış, isnad incelemeleri, sıhhat hükümleri ortaya çıkmış. Bu mesele çok ciddi. Şialar kendi eserlerine bakıyorlar, kim ne uydurmuşsa külliyata girmiş. Kim ne uydurmuşsa külliyata girmiş. İsnad olarak da dayandırma konusunda çok az şey muttasıl gözüküyor. Yani belli bir yere kadar gel, Allah Resulüne kadar ulaşan kısmını hep 12 imam diye uydur. Arkasında ne uydurursan uydur. Bunlar hep din edilmiş. Bunu ister istemez görüyorlar. Ehl-i sünnete haset ediyorlar. Tıpkı Yahudilerin, Hristiyanların ehl-i sünnet ehline, Müslümanlara haset ettikleri gibi, isnat sistemine haset ettikleri gibi, o yüzden oryantalistlerin bu tip çalışmaları yaptıkları gibi Şii oryantalistleri çıktı bir çeşit. Kur'an'ı sünnete, sünneti Kur'an'a arz etme metodunda Şiiler hız kazandırmıştır. Türkiye'de bu işi gündeme getirenler Şiilerdir. Bu konuda profesörleri araştırın. Yani bu konuda tez yazan profesörleri, ilahiyatçıları araştırın. Bunlar Şiilerle diyaloglar içerisindedir. Bu hareket Murtaza Mutahhari gibi veya Abbas Musevi gibi Şia'nın son dönem alimlerinin gündeme getirdikleri bir şeydir. Çünkü rahatsız oldukları bu şeyleri Kur'an'a arz ederek sıyrılma yolunu tuttular. Ama bu arıza başlarken önce sünni kaynaklardan başladılar. Maalesef bazı sünni olan kimseler de mantıklı geldi. Evet, Kur'an'ı arz edelim. Şia ile bizim birleşmemiz, ittifak etmemiz ancak bundan mümkün diyerek böyle bir propaganda tuttu. Ve sünni olduğunu söyleyen bazı kimseler de bunu savunur oldu. Ve akıllar bu işte hakem oldu. Yani Kur'an'ı, sünneti Kur'an'ı arz etmek demek ne demektir? Kişinin sünnetten anladığıyla Kur'an'dan anladığını birbirine arz etmektir. Ortada Kur'an'ı veya sünneti birbirine arz etmek diye bir şey söz konusu değildir. Hakem kim? Birisi arz ediyor, Kur'an'a uygun buluyor. Öbürü arz ediyor, Kur'an'a uygun bulmuyor. Bu konuda hakem kim olacak? Biz diyoruz ki gelin hakem Allah Resulü olsun. Peki Allah Resulü nasıl hakem olacak? Allah Resulü nasıl hakem olacak? Bakın Allah kitabında, madem Kur'an bu işin esası, Kur'an'da şahitlik müessesesini kullar arasında bir ölçü kılmıştır. Adaletle şahitlik yapmayı bir ölçü kılmıştır. Şahitlik yapacak kimseler olacak. Bunların şahitliği adil bir şahitlik olacak. Bu işi Ehl-i Sünnet gözetmiş. Bu işi Ehl-i Sünnet gözetmiş. Yani ravilerden adil olanları, olmayanları. Dolayısıyla adil olanlarının tespit edilerek, bu işe de ehil oluşları, zabit oluşları tespit edilerek bize gelen bu rivayetlerde hata varsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait değilse, biz bundan mesul değiliz. Eğer adil olduğunu tespit ettiğimiz bu raviler hıyanet yapmış, yalan söylemiş ve kendilerini adaletle çok güzel gizlemişlerse, bunun mesuliyeti onlara aittir. Allah bizi bunlardan sorumlu tutmuyor. Çünkü şer'i hükümler buna göredir. İki tane adil şahidin şahitliğiyle aslen masum olan bir cana kıyılır kısas olarak. İki kişi gelir der ki falan kimseyi filan öldürdü ve biz bu iki kişinin herhangi bir yalan söylediğini de tespit edemeyiz. Değil mi? Tespit edemediğimizde, edememişsek yani. Bunların bu meselede yalan söylediklerini, çarpıklarını tespit edememişsek bu kısasa hüküm veririz. Ne oldu? Masum bir cana kıydık. Kısas uygulandı. Kadı namına söylüyoruz bunu. Kadı bu kısası uygular. Allah bu hükmü böyle vermiştir. Dört kişi bir kimseye zina iftirasında bulunmak üzere birleşebilir mi? Anlaşabilirler. Fakat görünüşte de adil bilinebilirler. Bu mümkün. İnsandır sonuçta. Bununla o kimsenin ölümüne, eşlerin, iki kişinin, yani bir erkek bir kadın zina eden iki kişinin ölümlerine hükmedersin. Dört kişinin şahitliğiyle bak iki kişinin ölümüne hükmediyoruz. Bunlar, hadisler bazen mütevatir derecesinde, mütevatir derecesinde dediğin hadis Kur'an'a aykırı gözüküyor ama. Yani bunlar, biz işte öncekiler hani ahad hadis, mütevatir hadis ayrımı yapmışlar. Biz mütevatir hadisleri hadi ele alalım. Aklınıza aykırı, hadi şu Miraç hadisi, Miraç hadisini inkar etmiyorlar mı? Akla aykırı diyerek. Kur'an'ı arz eden, böyle bir mantığı benimseyen herkes Kur'an'a aykırı diye reddediyor Miraç hadisini. İsnat sistemi olarak mütevatir. Akıl olarak bunların akıllarıyla reddettiği bu hadise biz aklımızla cevap verebiliriz. Diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de pazarlık var. Yani eğer bu pazarlıksa bu manada pazarlık var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Musa'ya diyor ki git Firavun'a o azdı. Ya Rabbi benim dilimde pelteklik var. Kardeşim Harun da yanında gönder diyor. Vezirim olsun diyor. Allah bilmiyor mu Musa'nın peltekliğini? Veya ey Muhammed yakında seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz. Gözünün semalara gidip geldiğini görüyoruz. Yani bu kıbleden memnun değilmişsin gibi. Yakında memnun olacağın kıbleye döndüreceğiz. Ne demek? Demek ki sizin aklınızda bir problem var. Bizim aklımız bunu Kur'an'a aykırı görmüyor. Yani Kur'an'da biz buna aykırılık görmüyoruz. Peki bu kadar insana bu hadise akla Kur'an'a aykırı diye inkar ettirdiniz. Bunun hesabını kim verecek? Yani mütevatirler bile akılla Kur'an'a uymuyor diyerek reddeden bu insanlar mütevatir hadisleri bile özellikle mütevatir diyorum. Çünkü bu insanların Kur'an'ı hakem kabul etmelerinin sebebi Kur'an'ın mütevatir olması sebebiyledir. Mütevatir olan iki şeyi birbirine nasıl arz edersin? Bunlar sınır tanımıyorlar. Böyle bir akıl kafirlerin aklıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyenlerin aklıdır. Risalete iman etmeyenlerin aklıdır. Ancak böyle bir akıl Kur'an'ı, sünneti Kur'an'a arz eder. Ve bu hadisleri böyle tespit etmeye çalışır. Ölçü akılsa, yani eğer ölçü akıl olsaydı, 100 küsur sahabeden gelen şu rivayetler, mütevatir dediğimiz rivayetler ve Kur'an'a aykırı gördüğünüz bu rivayetler sebebiyle Kur'an'ın reddedilmesi gerekirdi. Eğer ölçü akıl olsaydı. Çünkü Kur'an kaç kişinin rivayetiyle gelmiştir? Bazı hadisler var ki Kur'an'ın rivayet edildiği sayıdan daha fazla sayıyla gelmiş. Yani bu ölçü değil. Bu samimi değil. Demek ki bu mantığın arkasında akla uymadın mı Kur'an'ın da reddi vardır. Tıpkı Hristiyanların kendi dinlerine yaptıkları gibi. Tıpkı Yahudilerin kendi dinlerine yaptıkları gibi. Apokrif dedikleri bugün, tahrif edilmiş dedikleri kitapları akıllarına uyduramadıkları için, hevalarına uyduramadıkları için kitabı değiştirmişlerdir bunlar. Aynı şeyi Müslümanlardan isteyecekler. Yani şu hadisleri bir açsınlar. Kur'an hakkında bunu başlattılar zaten. Bu işte de ateistler öncülüklerini yapıyorlar. İşte şu ayetler birbirine zıt falan diyerek. Bu da gelecek. Şu ayet şu ayete zıt diyecekler. Buna ne mani olabilir ki? Buna mani olacak tek şey imandır işte. Fakat iman iddiasında olanların işte sünnet Kur'an'a arz etmek gibi bir yol benimsemeleri maalesef büyük bir tuzağa düşmenin neticesi veya İslam hakkında o tuzağı bizzat hedeflemektir. Alkame İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah dövme yapana ve yaptırana, kaş alan aldırana, güzel görünmek için Allah'ın yarattığını değiştirerek dişlerini düzelttirene lanet etsin. Bu sözler Esed oğulları kabilesinden kendisine Ummu Yakup denilen bir kadına ulaşınca geldi ve şöyle dedi. Senin şöyle şöyle yapanlara lanet ettiğin bana ulaştı. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiklerine ve Allah'ın kitabında lanet ettiklerine ben neden lanet etmeyeyim? Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hadisinde sabit olan bir şey için Allah'ın kitabında lanet ettikleri ifadesini sahabe kullanıyor. Allah'ın kitabında lanet ettiklerine ben niye lanet etmeyeyim diyor. Demek ki Resul'den sabit olmuşsa bir hadis, biz buna Allah'ın kitabında meşru kıldığı şey diyebiliriz. Sahabe bunu bu şekilde değerlendiriyordu. Kitap ile sünneti ayırmıyorlardı yani. Diyor ki şimdi bu kadın, ben iki kabuk arasını okudum ama sen dediklerini göremedim. İbn Mesud radıyallahu anh dedi ki, şayet okusaydın görürdün. Şu ayeti okumadın mı? Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Neden sizi nehyederse ondan sakının. Bakın şu ifadedeki, yani sahabedeki menheç bu işte. Şimdi neydi? Sünneti demek ki Kur'an'a arz etmek demek, bir ayeti diğer bir ayete arz etmekle eşdeğerdedir. Çünkü peygamber ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa onu derhal terk edin. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan sabit olan her şeyi Allah'ın kitabına sokmaktadır. O zaman ne oluyor? Kitabın bir kısmını diğer bir kısmına arz etmek oluyor bu. Bakın herhangi bir kayıt şart yok. Peygamberin Kur'an'a uygun olarak size emrettiği şeyi alın, Kur'an'a uymayanları reddedin demiyor bakın. Böyle bir ölçü Kur'an'a ait değil. O halde böyle bir ölçüyü öne sürenler başta Kur'an'a muhalefet etmektedirler. Yani peygamberin getirdiği bir şeyi, peygamberin söylediği bir sözü, Kur'an'a arz etme fikri Kur'an'ın neresinde var? Böyle bir arz metodu Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an böyle diyor. Peygamber ne verirse alın. Ne yasakladıysa son verin.
Hocam bunlar peygambere verdiğini de bekilerle sınırlı tutmuyorlar mı? Yani bunlarda böyle bir kafa yok mu? Evet. Zaten sünnette geçen ifadeleri peygamberin verdiği olarak görüyorlar mı ki? Yani şimdi biz böyle diyoruz ama şimdi böyle bir itiraz etseler ne diyeceğiz? Zaten peygamberin verdikleri Kur'an'da sınırlıdır. Yani böyle değil. Yani.
Şimdi böyle dendiği zaman diğer bazı ayetler gündeme gelir. Mesela Nisa suresi 64. ayetinde seni ve senden önceki peygamberleri ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik der. Peygamber demek ki Allah'ın izniyle itaat edilen bir varlık. Allah'ın izniyle itaat edilen. Peygambere Allah'ın izniyle itaat edilmesi ne demek? Peygamber aleyhisselatü vesselam demek ki kitabın dışında bazı sözleri var. Nisa suresi 80. ayetinde peygambere, Resul'e itaat Allah'a itaattir buyurulur. Yani bu kitaptan ayrı. Kitaptan ayrı olduğu için Allah'ın izniyle itaat edilen diye vasıflanmıştır. Çünkü sadece kitapla sınırlı olsaydı kitaba insan Allah'ın izniyle mi itaat etmeli? Zaten Allah'ın emri.
Hocam bu şimdi mesela siz dediniz ki bunlar yani Kur'an'dan bazı şeyleri de artık şey yapacaklar yani aklen inkar yoluna gidecekler. Şimdi burada Kur'an'ın lafız olarak korunmasını Allah Azze ve Celle garanti etmiyor.
Evet.
Yani lafız olarak korunması var yani.
Evet bunlar, bak şimdi.
Nasıl bir tarif edecek?
Edip Yüksel'e bak. Edip Yüksel mesela bu Kur'an sünnet inkarcılarından ben birkaç kişi de gördüm bunu. Kendi kendilerine hepsi bir sistematik iddia ediyor. Yani Kur'an üzerinde yoğunlaşıyorlar. Tamamen sünnetten bağımsız bir şekilde Kur'an okuyorlar. Mesela Mehmet Okuyan böyledir. Mehmet Yaşar Soyalan böyledir. Edip Yüksel böyledir. Edip Yüksel açık açık buna 19 mucizesi diyor. Yani 19 sistemi diyor.
Sünnet kabul ediyor.
Diğerleri de, diğer bazıları da sistematik, kendi içinde sistematik vardır diyor. Yani Kur'an'ın anlaşılması için bazı sistematik vardır diyor. Şimdi bu sistematiğe uymadığı için, mesela 19 sistematiğe uymadığı için Tevbe suresinin son ayetlerini reddetmesi Edip Yüksel'in. Gibi. Bir başkası başka bir sistematik uyduruyor. Bu sistematiğe göre Kur'an-ı Kerim'in belki lafızlarını inkar etmiyor. Ama içini boşaltıyor. Adamlar mesela bugün Kabe'ye ibadet edilmesini iptal ediyorlar. Namazı iptal ediyorlar. Kur'an'da geçen salat kelimeleri namaz değildir diyorlar. Eğer öyle derseniz Allah'a namaz kıldırmış olursunuz. Çünkü Allah salat eder diyor. Salavatun min Rabbihim diyor Bakara suresinde. Ne yapıyorlar? Bak bu sefer manayı boşaltıyorlar. Yani bunların namazı da inkar etmeleri basitleşiyor o zaman. Vesaire vesaire.
Namazı şimdi diğer Kur'an ayetlerine ters
oluyor. Yani ters.
Rükû ederler diye nasıl inkar ederler?
Ters. Yani pek çok yerden çakozlayacaklar ama yavaş yavaş işte zamanla çözümler arıyorlar. Bunların gayesi Allah'ın Resulü'yle gönderdiği şeriattan kaçmak. Yani bunlar münafıklıklarının adını, sünnet inkarını maske yaparak kullanıyorlar maalesef. Bunu da yani sünnetin açıkladığı bir Kur'an, Resulün açıkladığı bir Kur'an yerine İşte dili öğreniyorlar. Ne dilin tam kaidelerine uyuyorlar. Mesela bakın Muhammed Esed'in tefsirine, şeyine, mealine. Bugünkü Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Necla Yastıman, bunun gibi sapıkların Kur'an-ı Kerim'i tercüme ederken, tefsir ederken saptırdıkları şeyler Muhammed Esed'e dayanır. Muhammed Esed neyin ölçüsü ya? Ne dilde imamdır, Arap dilinde imamdır, ne sünnette imamdır, ne de tefsirde imamdır. Son asırlarda Avusturyalıyken Müslüman olmuş. Belki de müsteşrik. Belki de tahrif etmek için görevli birisi. İlk defa bu adamın çıkardığı şeyler sebebiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdi, hakikatler reddediliyor. Ve o kadar türedi bir şey ki, yolları Mutezile yolu ama, Mutezile ile ittifak ediyorlar ama Mutezile'nin kabul ettikleri ayetleri onlar gibi bile kabul etmiyorlar. Yani Mutezile'yi de aşmış durumdalar. Mutezile en azından dil konusunda dilin sınırlarına uyuyorlardı. İnkarlarda bile bir, belli bir üslup vardı yani. En azından Arap dilini tahrif etmiyorlardı. Bunlar dile de yabancı. Ya böyle bir mantıksızlık olmaz. Mesela adam bir ayete ilk defa yeni bir mana veriyor ve bu manada dayanak Muhammed Esed diyor. Leopold Beyiz. Müslüman oluşu da olaylı bir şekilde şaşalı bir reklam olmuş birisi. Meşhur bir şey adam. Bunu dayanak veriyor şimdi. Ölçü mü bu? Neyin ölçüsü yani? Kader inkar edilirken ölçü bu adam. Şu inkar edilirken, bu inkar edilirken ölçü bu adam. Bu adam işte Kur'an'a bu manayı vermiş. Yani demek istiyorlar ki Kur'an genişleyen, evrensel olarak genişleyen bir mana şeyidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte nasıl açıkladıysa, açıklamış olsa bile kendi zamanına hapsederler onu. Tarihsel canlanış dediğimiz şey bu. Ama ondan sonraki asırlarda yeniden yeniliklerle anlaşılabilir bu. Mesela düşünün şimdi. Modernist bir bakış açısıyla adam diyor ki şimdi az önce bir önceki derste bahsettik. Suud kadısının yanına diyor birisi geliyor diyor yaşlı 70 yaşında adam gözü iyi görüyor mu görmüyor mu o bile belli değil diyor. Ondan sonra diyor at hırsızı tipli birisi geliyor diyor. Bunlar hilali gördük diyorlar diyor. Bir de bunların adeti var bahşişte veriyorlar diyor. Burada diyor astronomlar var diyor. Biz cihazlarla göremedik. Bunlara nasıl itibar edersin diyorlar müftiye bu kadıya. O da kitabı çıkarıyor gösteriyor hadisi gösteriyor. İşte hilali görünce orucu tutun hilali görünce bayram edin bu hadisi gösterir. Ya bu kadar sapık bunlar diyor şimdi. Ne bu? Bak iki tane şahidin şahitliğiyle hükmetmek değil mi? Şeriat bunun üzerine kuruludur. Sen burada bunu inkar edersen pek çok kapılar açılır. Modern sistemde de pek çok kapılar açılır. Bak mesela hırsızlık, cinayet, zina. Kardeşim ben bunu kamerayla tespit ettim falan filanla zina etti diyerek ferdi bir görüntüsünü getirir. Dört kişi şahitlik gibi bir şey aranmadan, şeriatın bu konuda tayin ettiği şey aranmadan direkt bununla hükmetmeye başlarlar. Ses kaydı getirir, adam böyle bir küfür sözü veya şöyle bir yalan söylemedim diye yemin eder. Şeriata göre bu geçerli sayılırken bu adamlar tutar bu kaydı, bak burada söylemiş diyerek getirir kullanır. Şeriatın hükümleri de birer birer yerle bir olur. Halbuki bunların hepsinde müdahalelerde söz konusu olabilir. Allah'ın şeriatı en kamil olanıdır. Ramazan hilallerine de bak ne diyor Allah Azze ve Celle ayetinde? Es'elûneke anil uhille. Hilaller hakkında sana sorular. O ayların bir ölçüsüdür diyor. Dinde ayların ölçüsü bu. Allah Azze ve Celle bu ayları öyle bir ölçü kılmış ki standart değil. Standart 29 gün değil. Bazen 29, bazen 30. Ve her ay bunun gözlenmesi gerekiyor. Senin 10 sene önceden yaptığın ölçeklere göre gözünün gördüğü değişiyor. Aylık değişiyor bu yani, aylık. Havanın kapalı olmasına bağlamış şeriat bunu. Hava kapalı olduğu zaman 30'a tamamlayın diyor. Bunu şeriat böyle emrediyor. Sen şeriat sahibinin namına hükmedemezsin. Ya Rabbi biz daha modern metotlar bulduk. Artık böyle olmaz diyemezsin yani. Bunların yaptıkları bu şeyler Yani hep akla göre şeriatın içerisinin boşaltılması, onun yerine başka bir din uydurulması, tarihselci bir anlayış, her asırda genişleyen bir mana, icabında bir gavur bile Müslüman olup yeniden Kur'an'a nasıl anladıysa onu bile ölçü alma mantığı. Bak biz anlayamadık da adam Avusturyalı geldi Müslüman oldu, o bunu anlamış, demek ki Kur'an'da böyle de bir mana var demektir bu. Böyle şey olmaz. Yani lafızlarından, manalarından tamamen uzaklaştırmak, yani Kur'an'ı herkesin oyuncağı haline getirmek. Hiç kimse hiç kimseye karışmasın. Hatta Yahudilik, Hristiyanlık, bunlar da cehennem ehli sayılmıyor artık çünkü sünnet inkarcılarına göre. Kardeş kardeş yaşa, Yaşar Nuri'nin dediği gibi Allah'a ve ahiret gününe inandıktan ve barışa hizmet ettikten sonra herkes cennettik. Dinlerin gönderiliş gayesi de tamamen ortadan kalkıyor. Dinin gönderiş gayesi bak Kur'an-ı Kerim'dedir halbuki. Ve ersele rasulehu bil huda ve dinil hakki li yuzhirahu aleddini kulli. Bu dini diğer bütün dinlere, yani bütün geçersiz batıl olan dinlere karşı galip kılmak, üzerine çıkarmak için rasulüne hak ve hidayetle gönderendir. Hak din ve hidayetle gönderendir. Muhammedun Resulullah, o Allah'ın resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Onunla beraber olanlar eşit دَعُوا عَلَى الْكُفَّارِ Kafirlere karşı şiddetli. Bak burada barış yok. Küfürde barış yok. Kafirlere karşı şiddetli. وَرُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında ise merhametlidirler. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا Allah'tan rızasını talep eder, isterler. Fazlını isterler, lütfunu isterler. Simahum, onların özellikleri fi vücuhihim min eseri sucud. Secdeleriniz onların yüzlerindedir. Bu secdeyi nasıl şey yapacaksın şimdi? Bunların özelliğidir. Bu Tevrat'taki ve İncil'deki de vasfı budur diyor bak devamında. Tevrat'taki ve İncil'deki de Müslümanların vasfı budur işte. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyanların da vasfı budur. Ama bunlar Tevrat'ı tarif ettiler. İncil'i tarif ettiler. Sıra geldi Kur'an'a. Allah onu öyle bir özellikle anlatıyor ki işte bu Müslüman toplumu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden, onunla beraber olan toplumu, gövdesi üzerine dimdik dikilen bir adeta kavak ağacı gibi dimdiktir. Ziraatçiler, yani bu işten anlayanlar, tarımcılar, ziraatçiler nezdinde beğenilir, hoşa gider, yani kusursuzdur. Bunun sebebi diyor, لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Kafirler bunlara buğz etsin diye. Barışa hizmet değil. İslam, yani bu insanların anladığı bir barış değil. Çünkü İslam kelimesini hep silim, barış, toptan İslam'a girin ayetini bile toptan barış yapın diye meallendiriyorlar. Toptan İslam'a girin. İslam böyle bir din. Mensuplarının en yüksek yerini secdeye indiren, kafirlere karşı izzetli, müminlere karşı da tevazu kanatlarını indirmiş kimseler. Onlar bundan hoşlanmıyorlar işte. O yüzden Kur'an'ı da sünneti de tarif etmelerinde benliklerinin ön plana çıkarılması, zilletten kurtarılması yatmakta. Evet, Yahya bin Ebi Kesir şöyle dedi. Sünnet Kur'an üzerine kadi, yani hükmedicidir. Kur'an ise sünnet üzerinde kadi, hükmedici değildir. Beyhaki bu sözü açıklarken şöyle demiştir. Bunun anlamı şudur. Sünnet şu ayette olduğu gibi Kur'an'ı beyan etme, açıklama makamına konulmuştur. İnsanlara kendilerine indirilerini açıklaman için sana zikri indirdik. Yoksa sünnette Kur'an'a aykırı bir şey olduğu anlamında değildir. Hasan bin Atiye şöyle demiştir. Cibril aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de indiriyordu. Mekul şöyle dedi. Açıklanmaya muhtaç olduğu için Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır. Said bin Cübeyr'den o bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini rivayet etti. Birisi Allah'ın kitabında buna aykırı durum vardır dedi. O da dedi ki, görüyorum ki sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ediyorum. Sen ise Allah'ın kitabına aykırı olduğunu söylüyorsun. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını senden iyi bilirdi. Yani Allah'ın kitabına aykırı olsaydı bunu Allah Resulü konuşmazdı. İbn-i Sa'd tabakatta ikrim eden, o da İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anh'ı haricilere gönderdiği zaman şöyle dedi. Onlara git ve onlarla tartış. Onlara Kur'an'dan delil getirme. Çünkü Kur'an pek çok anlamlar taşır. Yani müteşabihleri vardır. Birden fazla manaya gelen kelimeleri vardır. Sen onlarla sadece sünnet ile tartış. Yani onların yakalarından sadece sünnet ile yapış. Normalde hariciler sünneti inkar eden bir topluluk o zamanlar. Kur'an ile tartışma çünkü Kur'an'ın müteşabihleri vardır. Evet, başka bir rivayet yoluyla İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini nakleder. Ey müminlerin emiri, ben Allah'ın kitabını onlardan iyi bilirim. Zira Kur'an bizim evlerimizde nazil oluyordu. Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Doğru söylüyorsun. Fakat Kur'an pek çok anlamlar taşıyıcı özelliktedir. Biz bir şey deriz, onlar da Kur'an'dan bir delil bulup başka bir şey derler. Halbuki Kur'an onların dediklerine delalet etmez ama Kur'an'dan bir ayet olarak derler. Lakin sen onlara karşı sünnetlerle tartış. Çünkü hadisleri onlara arz ettiğinde kaçacak yer bulamazlar. Sen onlara hadisleri delil olarak getirdiğinde kaçacak bir yer bulamazlar. İbn Abbas radıyallahu anh onlara gitti, sünnetleri delil getirerek tartıştı. Haricilerin onun karşısında ellerinde bir delil kalmadı. İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder, kitabı tarif eder ve açıklar, beyan eder. İbn-i Teymiye, imamların sünnet Kur'an'ın açıklayıcısı ve tefsir edicisidir sözlerinden kastedilerini şöyle açıklamıştır. Onların bu sözle maksatları, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih ve açık sünnetine, Kur'an'da onun neshedici ayet bulunduğunu zannederek karşı çıkan kimseyi reddetmektir. Ona şöyle denilir, şayet bu neshedilmiş olsaydı, elbette sünnette bunu açıklayan bir delil bulunurdu. Yani şu ayet, şu ayeti neshetti diye sünnetten bir delil bulunurdu. Yine şöyle demiştir, ayet ya nas'tır, ya zahirdir, ya mücmeldir. Hadis nas'ı ikrar eder, onaylar. Yani burada nas, tek bir anlama delalet eden ifadedir. Mesela bir sayısı tek bir şeye delalet eder. İki, ikiye delalet eder. Musa taşa vurdu, 12 göze fışkırdı. Burada 13, 15, 20, 30 tane anlamazsın. 12 sayısı 12'dir. 12 tane göze fışkırdığını anlarsın. Bu nas'tır. Birden fazla manaya gelmez yani. 12, 12'dir. Zahir, birden fazla anlama gelmekle beraber bu manalar içerisinde, yani bir kelime birden fazla mana gelir. Bunlar içerisinde en kuvvetli anlama zahir denir. Yani mesela istiva kelimesinde diyoruz ki biz selef bunun zahirine iman etmiştir. Zahiri ne demek? İstivanın birçok anlamları var. Zahiri ne demek? En kuvvetli olan manayı işte selefin tercih ettiği zahirine iman etmeleriyle kastedilen bu. Nas'ta bak başka bir mana yoktur. Nas olan da başka bir mana yoktur. Zahirde birden fazla manaya gelen kelimelerde kuvvetli olanın. Mesela birisine sen aslan gibi dediğin zaman zahir olan nedir? Bu adamın pençeli olduğunu mu anlarsın? Bu adamın parçalayıcı dişleri olduğunu mu anlarsın? Kuyruğu olduğunu mu anlarsın? Yelesi olduğunu mu anlarsın? Yoksa cesaretli mi olduğunu anlarsın? Mesela bizim dilimizde falan aslan gibidir dediğimiz zaman neyi kastederiz? Aslan gibidir sözüyle asıl olan nedir? Zahir olan nedir? Zahir olan cesaretidir veya kuvvetidir. Keçi gibi dediğin zaman inatıdır. Sakallı da vardır keçinin, keçi sakallı derler. Ama onu kastetmezsin. Onu anlatmak için keçi sakallı diye ek olarak bir daha söylersin. Ama keçi gibi dediğinde zahir olan onun inatıdır. Bunun gibi. Zahir olan budur. Yoksa keçi gibi dediğinde başka şeyleri de kastetmiş olabilirsin. Keçi gibi kokmasını kastediyor olabilirsin mesela. Vesaire vesaire. Fakat zahir olan keçi gibi denilince inatçı olmasıdır. Mücmel ise birden fazla manaya delaleti olup da bütün delaletlerinin eşit olduğu şeydir. Mesela ayn kelimesi. Ayn Arapçada göz. Bildiğin şu göz manasına gelir. Pınar manasına gelir. Pınar gözesi manasına gelir. Bir şeyin kendisi manasına gelir. Mal manasına gelir. Ayn harfi manasına gelir. Ayn mücerred olarak zikredildiğinde bu mücmeldir işte. Hepsiyle eşit olarak manaya gelir. başka bir delil buradaki ayn ile neyin kastedildiğini gösterince kadar ayn bunlar arasında mücmeldir, kapalıdır yani. Ne bu ayn? Evet, ya mücmel ya zahir ya nas'tır. Hadis nas'ı ikrar eder. Yani onu kabul eder. Yani nas tek bir manaya delalettir. Anlamını ayrıntılı olarak açıklar. Zahir ile kastedileni belirler, tayin eder. Yani kuvvetli olan manayı tayin eder. Mesela kuru kelimesi hem hayza hem temizliğe delalet eden bir kelimedir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela sünnet burada kuru ile neyin kastedildiğini beyan eder. Nereden nasıl kullanılır? İddet konularında kuru, boşanmış kadının iddetiyle kocası ölen kadının iddetini ayırmada sünnet bunu tayin eder. Bunun gibi. Evet, zahir ile kastedileni belirler, ihtimalleri ortadan kaldırır, mücmel olanı da tefsir ederek açıklığa kavuşturur. Böylece Allah'ın hüccetini kullarına ikame eder. Evet, sünnetin fonksiyonu böyledir. Tamamlayalım inşallah. Bu bölümün sonuçları Nahl suresindeki ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın beyan edicisi ve onun anlamlarını insanlara açıklayıcısı olduğu açıklanmaktadır. Yine bu ayette sünnetin Allah'tan bir vahiy olduğu belirtilmektedir. Nur suresindeki ayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet eden kimse hakkında şiddetli bir tehdit vardır. Sünnet Kur'an'ın şerh edicisi, onun açıklayıcısı. Mücmelini, kapalı ibarelerini açıklayıcı, genel ifadelerini özel kılıcı, mutlak ifadelerini sınırlayıcı ve Kur'an'dan yeni bir hüküm çıkarıcıdır. Sünnete uymak Allah Teala'nın emridir. Sünnetten uzak durarak Kur'an'ı anlamaya kalkışan akıbetinin ümmete karşı silah çekme derecesine vardığı açıklanmaktadır. Çünkü hariciler bu dereceye varmışlardır. Ali Abbas radıyallahu anh onlara sünnetlerle hüccet ikamesi yapmış. Fakat onlar bu sünnetleri kabul etmeyenlere ayaklandılar. Ümmete karşı kılıç çekme derecesine varmışlardır. Bugün sünnet inkarcıları da aynıdır. Barış marış diyorlar ya. Onların barışları kendi kafalarındaki barış anlayışıdır. Sünnet ehline, kendilerinin bu faaliyetlerine çomak sokacak sünnet ehline karşı hiç de barışsever değillerdir. Kafir, müşrik, hurafeci, akılsız, yobaz, bunların hepsini kullanıyorlar. Barışçılardı güya. Sahabeler insanların kitap ve sünneti en iyi bilenleridir. Hevaya uymanın ve nasları birbiriyle çarpıştırmanın kınanması bunun kötülenmiş olduğu ifade edilmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste kitap ve sünneti anlamanın selefin anlayışıyla kayıt altına alınmasını, yani Kur'an ve sünneti anlamada selefin anlayışının belirleyiciliğini işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk. Amin.